Medyaskop'tan herkese merhaba. Meraklısına Bilim'de bu hafta su konuşuyoruz. Başlığımız metropollerin su sorunları ve olası çözümler. Bilim Akademisi üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Müdürü Profesör Orhan Yenigün'ü ağırlıyoruz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Basit görünen ama tam da bilemediğimiz bir soruyla başlayalım bu konuya. Kentlere nasıl su sağlanıyor? Buradaki mekanizma ne?
Şimdi kentlerde su rezervuarları var. Bu kentlerin dışında bulunabiliyor. Veya bazı kentlerde, işte akarsuların yanına kurulmuş kentlerde akarsularından su alınabiliyor. Yani suyun tabii rezervuarda olsun, akarsudan temin olsun, sular kirlidir, bir ölçüde kirlidir. Yani doğrudan kullanılamayacak halde değil. Dolayısıyla arıtma tesisleri var, su arıtma tesisleri var. Direkt suyu diyelim ki rezervuardan veya terkostan aldınız veya işte ona benzer başka bir Ali Beyköy'den aldınız veya işte Ömerli Barajı'ndan aldınız. Bunu arıtma tesisine pompalanıyor bu su ve yaklaşık şeye göre büyüklükleri değişebilir ama bir diyelim ki bir futbol sahası büyüklüğünde bir tesis, bu arıtma tesisi. Bunun içinde işte çeşitli üniteler var. Bu ünitelerden, arıtma ünitelerinden geçiyor. Detayına girmek istemem. Ama bu arıtma ünitelerinden geçiyor, çöktürülüyor. İçindeki partikül maddeler alınıyor. Ondan sonra işte mikrop veya benzeri bakteriyel kontaminasyonlardan kurtulmak için işte dezenfekte ediliyor. Ondan sonra kente pompalanabilir hale geliyor bu. Ve bu ondan sonra o merkezden kente belli miktarlarda sürekli olarak pompalanıyor.
İstanbul'dakiler nereden alınıyor sular?
İşte İstanbul'un bir sürü havzası var. İşte son günlerde de adı çok sıklıkla rastlanan Sazlıdere Barajı, Terkos Gölü, karşı tarafta işte Ömerli. Buna benzer rezervuarlardan, her rezervuarın kendine yakınında veya işte birkaç rezervuarın belki birleşik kullandığı arıtma tesisleri var. Buralardan İstanbul'u su pompalanıyor. Yaklaşık günde 2.700.000 şu sıralarda, kışın biraz daha azdır, yazın biraz daha 3 milyon metreküp'e yaklaşır. Günde 3, diyelim ki 2.700.000 ile 3 milyon metreküp su İstanbul'a her gün pompalanıyor.
Peki bu musluklardan gelen su, bu pompalanan suyu biz burada niye içemiyoruz? Ve başka ülkelerde, özellikle batıda bu musluk suları içilebilir oluyor. Aradaki fark ne?
Şimdi aslında içebiliriz. Yani içemem ama biraz tadında belki tadı bize uymayabilir. Şey sulu, işte pet şişelerden aldığımız veya polikarbonat şişelerden veya bidonlardan aldığımız su, ticari olarak satılan suya göre bu su biraz daha tadı biraz bozuk gelebiliyor. Niçin? İşte dezenfeksiyon sırasında kullanılan klor olabilir. Klorun tadı bize uymayabilir. Bir de şu var. Su rezervuardan şehre pompalanıyor ama musluklarımıza gelinceye kadar bazı hatlarda bazı kayıplardan dolayı veya işte değişik nedenlerden dolayı su şey olabiliyor, kontamine, az miktarda da olsa kontamine olabiliyor.
Ne demek kontamine olabilir?
Yani kirlenebiliyor bir şekilde. Ama mesela bazen bakarsınız suyu uzun süre, diyelim ki su kesiktir, sonra suyu açarsınız, böyle kahverengi bir su akar, sonra şey olur, normale dönebilir. İşte bu mesela su tanklarından olabilir. Apartmanların veya işte tesislerin su tankları, kesintilere karşı yapılmış tanklarda bekletildiği zaman işte bundan kaynaklanabilir. Şimdi Batı ülkelerinde birincisi dağıtım sistemleri daha sağlıklı. İstanbul'da yaklaşık olarak İSKİ'nin rakamlarına göre %24'e yakın bir kayıp var su dağıtımında. Bu faturalandırılamayan su demek. Yani girişte gönderdiğiniz suyla faturalandığınız su arasındaki farka bakıyorsunuz, o kadar bir fark çıkıyor. Bunun bir kısmı işte diyelim ki bedava su, bazı yerlere bedava su veriliyor. Onun düştükten sonra İstanbul'da kaçaklar vesaire %20 miktarda bir su kaçağı var. Bu batıdaki birçok kentte çok daha az. Çok eski kentlerde, belki Londra'da, Paris'te yine yüksek olabiliyor ama yeni kentlerde veya işte ne bileyim daha düzgün yapılmış kentlerde bu %4'ler, %3'ler, %4'ler mertebesinde. Şimdi bunu önledikten sonra musluktan akan su bir de dezenfeksiyonda ozon kullanıldığında, yani klor yerine ozon kullanıldığında bu da bir alternatiftir ama daha pahalıdır. Bazı ülkeler onu, paraları olan diyelim ki ülkeler onu tercih edebiliyorlar. O da dolayısıyla suyun tadında o kötü şeyi, klorun kötü tadını engellemiş oluyor.
Yani hem klor yüzünden hem de dağıtımdaki aslında sisteme, bize geliş yoluna güvenmediğimiz,
için evet.
İçmemeyi birçok insan tercih ediyor.
Yani ben mesela kendi evimde örnek vereyim, içmiyorum ama diyelim ki makarna haşlayacağım, o suyu kullanıyorum.
Çorbaya?
Çorbaya hayır, çorbaya çorbaya yine şey su kullanıyorum, yani pet şişelerle temin ettiğimiz suyu kullanıyorum ama tabii aynı suyla sonuçta yıkanıyoruz, dişimizi fırçalıyoruz. Yani o suyu bir şekilde kullanıyoruz. Yani İstanbul'da şu anda dağıtımda olan su tabii rezervardan rezervada fark edebiliyor veya yani bölgeden bölgeye fark edebiliyor. Yani ileride bu ümit ediyorum daha iyi olacaktır. Çünkü yani bu yönde tabii ki çalışmalar var. Özellikle su kaybını azaltmak yönünde çalışmalar var. Şimdi bugün %20 kayıp çok büyük bir kayıp esasında. Yani pompaladığınız suyun %80'ini ancak kullanabiliyorsunuz. %20 bir yerlere gidiyor, toprağa gidiyor. Kayıp oluyor.
Ama dağıtımın ve dezenfektinin iyileştirilmesiyle aslında bu su hepimizin içerisinde
olacaktır. Daha ileride tahmin ediyorum. Yani mutlaka olacaktır. Peki, olması gerekir.
İçme suyu dediğimiz sular nerelerden alınıyor ve onlar nasıl arıtılıyor da onların tadı daha iyi, daha iyi malzemelerle mi?
Şimdi bunlar kaynaklardan alınabiliyor ve onların da arıtmadan geçiyor bunlar. İşte büyük içme suyu firmalarının, onların da arıtma tesisleri var. Yani normal büyük rezervuarlardan alınan su gibi değil de daha küçük ölçekli arıtma şeyleri var, yerleri var. Ve aynı zamanda ultraviyoleli falan, yani o da dezenfeksiyon için ultraviyole de kullanılabiliyor. Ultraviyole dezenfeksiyonundan geçiyor bu sular. Tabii şeyden alındıkları için, yani kaynak, menba filan dediğimiz böyle canlı işte dağdan gelen falan daha temiz sulardan yararlanıyorlar. Dolayısıyla o su başlangıçta daha temiz olduğu için sonuçta çok fazla da arıtmaya gerek olmadan şey yapılabiliyor, şişelene biliniyor.
Peki kentsel su yönetimi nedir? Bunun tanımını bize yapın.
Kentsel su yönetimi şimdi büyük kentlerde tabii ki su yönetimi başlı başına büyük bir iş. Su kaynaklarımız ne? Rezervuarlardan bahsettim ama sadece rezervuar değil, bazı başka ülkelerde, büyük kentlerde farklı kaynaklar da kullanılabiliyor. Örneğin ben Singapur'a örnek vereyim. Dünyada su yönetiminde belli başlı ileri ülkelerden bir tanesi. Hem şehir hem ülke 6 milyona yakın bir nüfusu var Singapur'un. Singapur mesela 4 ayrı su kaynağı kullanıyor. Birincisi rezervuarlardan gelen suları kullanıyor. İkincisi deniz suyu arıtıyor iki büyük tesiste. Deniz suyunu içme suyu haline getirebiliyor. Üçüncüsü kirli suları, lağım sularını diyelim, arıtıyor ve tekrar kullanılabilir hale getiriyor. Hatta içme suyu olarak kullanılır, yani içilebilir hale de getiren tesisleri var.
Halk bunun ne kadar farkında?
Halk farkında. Halka tabii bunu anlatmak, özür dilerim, kolay olmamış zaman içinde ama halk bunun başka bir çözüm olmadığını da anlayabilecek düzeyde, eğitim düzeyinde. Ben Singapur'da mesela su kongreleri falan oluyor Singapur'da. Ben o sulardan içtim. Şişelenmiş lağım suyundan yapılmış. ama şişe suyu içiyorsunuz. Sonuçta tabiat zaten lağım suyunu kendi başına temizleyip diyor. Hiçbir şey kaybolmuyor tabiatta. Dolayısıyla su da kaybolmuyor. Ama biz bunu kendimiz belli tesislerde tabii bir miktar Türkiye ölçeklerinde şey de olabilir, pahalı da olabilir ama bunu yapmayacağımız anlamına da gelmez. Bir kaynağı daha var şeyin, o da Malezya'ya komşu, Malezya'dan da su satın alıyor. Dolayısıyla işte 4 tane ayrı su kaynağı var. Şimdi kentlerde su yönetimi demek İster yağmur, mesela yağmur suları da önemli. Yağmur sularını toplayıp tekrar kullanabilirsiniz. Yeter ki toplama tesisleriniz olsun. Çok geçmiş medeniyetler yağmur sularını işte sarnıçlarda kullanmışlar. İstanbul'da yere batan sarnıç dediğimiz sarnıçlar var. Yani bunlar o zamanki teknolojiler çok uzaklardan su getirmeyi çok fazla imkan tanımadığı için bu yağmur suyu önemli bir kaynak olarak kullanılmış. Biz bugünkü yine şeyle su yönetimi çerçevesinde özellikle kıt kaynaklı bazı kentlerde yağmur sularını depolayıp kullanabiliriz. Kullanmalıyız da. Ayrıca de mesela bizim gri su dediğimiz lağım suyundan farklı daha az kirli sular var. Nedir onlar? Mesela duştan gelen su veya işte ellerimizi yıkadığımız lavabodan gelen su, işte mutfakta diyelim ki kullandığımız su veya çamaşır makinesinin suyu. Bunlar doğrudan lağım suyuyla karışmadan doğrudan başka şekilde toplanıp daha kolay bir şekilde arıtılabiliyor. Dolayısıyla o su, gri su dediğimiz su da yağmur sularıyla beraber de karıştırılabilip tekrar kullanılabiliyor. Yani suyun tekrar kullanılabilmesi felsefesi, yani şey anlamında değil, küçük tasarruflar anlamında değil de makro ölçekte suyun tekrar kullanılabilmesi felsefesi birçok yerde yavaş yavaş birçok kentte bir su politikası haline gelmiş durumda.
Bu makro ölçekte dediniz. Ben bugün bir reklam izlerken bunu düşündüm. Şimdi bu çamaşır makinelerinde, pardon bulaşık makinelerinde tabakları işte musluktan geçirmeden makineye koyun diye bir reklam. Çünkü daha fazla su saklayacağız bu şekilde. Daha az su kullanıyor olacağız. Brezilya'da daha önce bir haber çıkmıştı. İnsanlar motive ediliyorlardı idrarlarını bir kere duşta yapmaya günde. Bu yüzden bu şekilde de günde bir sifonu kullanmamış olacaklardı vesaire. Şimdi kişisel olarak bir şekilde az su kullanmaya çalışıyoruz. Dünyada su azalıyor diye. Ama aslında bu tip hareketlerin dünyaya o kadar da faydası var mı? O kadar fabrika su kullanırken insanların bu şekilde değişiklik yapmaya çalışması biraz boşa kürek çekmek mi yoksa bunlara devam edilmeli mi?
Bence bunlara devam etmemiz lazım. Tabii ki eğitim düzeyi yüksek ülkelerde daha dikkat ediliyor bu konulara. Ya tabii ki büyük ölçekte su kullanılıyor. İşte termik santrallerde çok büyük ölçekte su kullanılıp deşarj ediliyor. Onlarla kıyasla bizim bu tasarruflarımız belki küçük ama bunlar sonuçta işte damlaya damlaya göl olur gibi yani küçük küçük tasarruflar sonuçta bir şekilde yararlı oluyor. Hem sadece su değil yani enerjinin de mesela tasarruf edilmesi veya başka şeylerin de tasarruf edilmesi. Çünkü dünyanın kaynakları kısıtlı ve sınırlı. Biz bunu harman savurmak yerine bir şekilde tasarruf ederek kullanmamız yerinde ve doğru bir davranış. Ayrıca de devletin veya kent belediyenin su politikası da bu tasarruflar üzerine de kurulu olmalı. Yani tekrar suyun tekrar kullanımı üzerine kurulu. Mesela İstanbul tamamen yüzeysel su ya da yüzeysel su kullanıyor. Nedir? İşte bu rezervuarlar bir de Melen'den işte getirilen su var. Ama sadece bir yüzeysel suya bağımlı kalmak bence doğru değil. Yani bütün kentlerde de bu olmalı. Su güvenliği dediğimiz bir şey var. Bir kaynak gitti mi başka bir kaynağınız daha olmalı. Mesela İstanbul'da bence bir iki tane deniz suyu arıtma tesisi olmalı. Ayrıca suyun tekrar kullanılabilecek ölçekte arıtma tesisleri olmalı. Yeraltı sularını İstanbul'da daha iyi, daha verimli şekilde kullanabilmeliyiz. Yani bütün bunlar su yönetimi dediğimiz işte bu. Yani su güvenliğini sağlayabilmek için bir kaynağınız kesilirse işte kuraklık oldu mesela. İstanbul'da o zaman şu anda rezervuarlardaki su miktarı %54 civarında İSKİ'nin rakamlarına göre. Bir aralar %35'lere falan indi. Şimdi bu 2014'te ciddi bir kuraklık yaşadı Türkiye. 2014'te su kaynakları neredeyse bütün İstanbul'daki su kaynakları %20'lere falan indi. Dolayısıyla öyle şeyleri yaşamamak için İstanbul'da sadece yüzeysel su kaynaklarına bağımlı kalmadan başka kaynaklara da gitmek lazım. İşte yeraltı suyu olabilir, deniz suyunun arıtılması bence son derece mümkün. Yani o kadar parayı her tarafa harcayabilen bir ülke niye iki tane deniz suyu arıtma şeyi? Çünkü denizde su bol. Yani sonuçta yüzey kuraklık da olsa deniz suyunu her zaman içme suyu olarak dönüştürüp kullanabilirsiniz. Bunu yapan İsrail var, Portekiz var, İspanya var. Birçok bütün şeyler, körfez ülkeleri var ki orada su çok ciddi olarak kıymetli. Bunları sonra bir de teknoloji ilerliyor. Enerji, kullandığınız enerji diyorlar ki işte çok enerji tüketiyor deniz suyu arıtımı. Ama sonuçta enerji kullanımı da bir şekilde daha azalıyor. Güneş enerjisiyle çalışan tesis kurabilirsiniz. Rüzgar, güneş enerjisi bunlar.
Bunların da örneği var mı?
Tabii ki bunların dünyada çeşitli yerlerde örnekleri var. Yani bunlar hep düşünülüyor, yapılıyor ve artıyor da bu dünya genelinde. Yani biz de bunu düşünmek zorundayız. Fizibilite çalışması yapılır, oturulur. Denir ki ya İstanbul'un su güvenliğini sağlamak için işte ben kuraklık olduğunda böyle durumlara düşmememiz için böyle şeylere, böyle yatırımlara da girmemiz lazım diye düşünülür. Suların tekrar kullanımı çok önemli. Çok az İstanbul'da su tekrar kullanılıyor. Suların kullanımından bahsederken tekrar aklıma şey de geldi. Mesela NASA suların tekrar kullanımıyla ilgili ciddi araştırma yapıyor. Neden? Çünkü bundan belki 10-15 sene sonra Mars'a gidilecek ve 2 seneden fazla süren bir seyahat. Burada o uzay aracını içindeki su, büyük depolarla su koyamazsınız. Orada suyu tekrar kullanmak zorundasınız. İdrarı tekrar suya dönüştürmek durumundasınız. Hatta teri bile tekrar bir şekilde yakalayıp şeyde ortamdan onu tekrar yoğunlaştırarak su haline tekrar dönüştürebilmek zorunda. Başka yöntemler var. Mesela hidrojen gazıyla karbondioksit birleştiğinde size metan ve su verir. Öyle bir şeyle onun üzerine de çalışıyorlar. Yani bu şekilde su elde etmek.
Su üretiyor.
Su üretimi. Yani bunları bunlar çok ciddi şeyler. Ve de belki bu uzay yani NASA'nın bu araştırmaları sonucu ciddi yeni bir şey de bulunabilir su üretimi açısından. O açıdan bunları daha böyle geniş boyutlu düşünmemiz lazım.
Ve bu NASA'nın çalışmalarıyla aslında kuraklık için de gelecek için bir takım formüller yaratılmış olacak herhalde.
Tabii ki yani kuraklığı nasıl kuraklıkla baş edebiliriz? Sonuçta bir takım su kaynaklarımız, işte depolanmış su kaynaklarımız, yeraltı suya, yani suyun çok olduğu zaman da yağmur sularını, şunu bunu yeraltı suyuna pompalamak mesela bir önemli bir teknolojidir. Biz ona groundwater recharge deriz, yani İngilizce'de. Tekrar yeraltı sularını tekrar zenginleştirmek. Sonra kuraklık olduğu bir zamanda onu siz daha rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Yağmur sularını da depolayabilirsiniz. Sarnıç gibi büyük şeyler yaparak, yerin altına koyarak bunları. Bunları da zamanı geldiğinde kullanabilirsiniz.
Siz İstanbul'da hep yüzeysel suların kullanıldığını söylediniz. Türkiye'nin geri kalanında da durum böyledir herhalde, değil mi?
Şimdi bazı kentlerde yeraltı suyu daha yoğun kullanılıyor. Mesela ben örnek vereyim. Kayseri'de Erciyes Dağı'ndan kaynaklanan güzel bir yeraltı suyu şeyi var. Yani o tepedeki buzuldan kaynaklanan. Mesela Kayseri bildiğim kadarıyla büyük ölçüde yeraltı suyu kullanıyor. Yani yüzeysel su kullanmıyor. Bazı kentler yüzeysel su kullanabilmek için tabii ya bir akarsuya yakın olmak lazım. ya bir göle yakın olmak lazım. Ama bunlardan uzak kentler de var Türkiye'de. Dolayısıyla bunlar da büyük ölçüde yeraltı suyuna da bağımlılar.
Peki bu şehirlerin su idaresi hangi kurumlar tarafından yapılıyor Türkiye'de?
Yani şimdi İstanbul'da mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir birimi olan İSKİ var. İşte Ankara'da ASKİ var, Bursa'da BUSKİ var kısa isimleriyle. Dolayısıyla Türkiye'deki yapı bir su idaresi var. Belediyeye bağlı, büyük şehirlerde özellikle belediyeye bağlı ama özel kendi bütçesi var. Onun için kendi faturalandırıyor suyu. Ama şeyler büyük ölçekte de bir yerde de DSİ ile de ortak çalışmak zorunluluk var. Çünkü havzalar arasında su transferi olursa burada DSİ'nin de rolü var. DSİ dışında genel anlamda bu idareler, su idareleri, hem su hem atık su. Yani suyu alıyor, dağıtıyorsunuz evlere, aynı zamanda atık sularını alıyorsunuz, arıtma tesisine gönderiyorsunuz. Dolayısıyla arıtma tesisinde de işte su birinci derece arıtılıyor ve deşarj ediliyor veya ikinci derece arıtılıyor, sulama suyu olarak kullanılabilir hale geliyor. Çünkü içinde azot ve fosfor bileşenleri var, besin maddesi olarak bitkilerin ihtiyaç duyduğu elementler var. Çok daha iyi bir arıtma yaparsanız da ondan sonra sonuçta içme suyuna kadar gidebilirsiniz bu arıtma tesislerinde. İstanbul'da büyük ölçekte biyolojik arıtma tesisiyle suyu deşarj eden çok da fazla oranda tesis yok ama genel anlamda işte Boğaz'ın alt akıntısına, Marmara Denizi'nin alt akıntısına suyu vererek bir şekilde işte Karadeniz'e pompalanması sağlanıyor.
Peki bu suyun tekrar kullanımı ile ilgili aslında birden fazla yöntemin olabileceğinden bahsettiniz. Şimdi şehir şehir su idaresi kurumları var. Peki bu konuda gelecekte bizi kuraklık da bekliyorken aslında belli ki Türkiye'de yapılması gereken birçok değişiklik var su yönetimiyle ilgili kentlerde. Bunun karar mekanizması nereden geçiyor? Bu konuda kim bir değişiklik yapmaya başlamalı? Kimi sorumlu tutmalıyız Türkiye'deki su yönetiminin değişmesinden veya değişmemesinden?
Su idarelerinin kendi yönetimi var, yönetim kurulu var, bilim kurulları var. Dolayısıyla bu su idareleri bunlar kendi başlarına karar alabilirler.
Yani her şehir kendi içinde bu konuda karar alabilir mi?
Büyük şehirler. Küçük şehir, yani büyük şehir şeyi olan, belediye yapısı olan kentlerde bu su bu şekilde yönetiliyor. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kurumlar tarafından. Daha küçük kentlerde, daha küçük ölçekte bunları hallemek ama önemli olan tabii bizim büyük şehirlerin bu işi doğru yapması. Bu işi doğru yapacak olan şeyler belli. Yapılar da güzel. Yani bu yapıları oluşturmuşuz zamanında. İSKİ, İstanbul, Ankara, efendim İzmir. Çok güzel o yapılar oluşmuş. Önemli olan tabii belediyelerle merkezi hükümet arasındaki de ilişki önemli. Yani bir taraftan merkezi hükümet kendisine ait olmayan belediye, yani kendi partisinden olmayan belediye.
Onu şimdilik tutarak konuşursanız yeterli olacaktır diye düşünüyorum.
O yani yatırımları desteklemek, yatırımlara karşı çıkmamak, yani bu siyasi şeylere girmek istemiyorum ama yani bu bunlar olmadığı sürece bu problemler aşılabilir. Aşılamaz problemler değil. Yani biz artık o safhaları geçtik diyelim ülkemizde su yönetimi konusunda. Daha iyi, daha güvenli su temini ve dağıtımını kentlerde yapabilecek durumdayız.
Yani en azından sizin anlattıklarınızdan şunu anlıyorum ben. Bir şekilde hükümetin buna kaynak sağlamasıyla vesaire bağlantılı olsa da aslında Türkiye'de yerel yönetimler kendileri içlerinde karar alarak kendi kentteki su politikalarına farklı bir yön verebilirler. Ve dolayısıyla gelecekteki kuraklığa da yerel olarak hazırlanabilirler.
Aynen öyle. Yani büyük bunlar içinde işte master planları yapılıyor. Geleceğe yönelik. İşte 10 senelik, 15, 20 senelik. Çünkü iklim değişikliği biliyorsunuz fenomeni. Yani kuraklık her an önümüze çıkabilir. Kuraklıklar bazı yerlerde oluyor, bazı yerlerde olmuyor. Çünkü su bazı yerlerde var, bazı yerlerde yok. Suyun az olduğu yerlerde bir ufak bir kuraklık bile, ki kuraklıklar esasında birkaç sene de sürebiliyor. O kenti çok ciddi şey haline dönüştürebiliyor, kabus haline gelebiliyor insanları. Ya bunları önceden düşünmek lazım. İşte dediğim su politikaları oturacak yönetim kurulu üyeleri diyelim, işte bilim kurulu üyeleri. Kanalleri bunu nasıl çözeceklerini, işte önümüzdeki 10 sene içinde ne yapılması gerektiğini falan bunları masaya yatıracaklar ve planlarını oluşturacaklar. Bunların yatırımı esasında şeyden, kendi bütçelerinden de karşılanabilir. Devlet de DSİ vasıtasıyla gerekirse havzalar arası su transferi söz konusu olduğunda yardım etmelidir, edecektir de. Ve yani o zaman biz çok ciddi şeyler olmadığı sürece çok ciddi anormal kuraklıklar ki işte önümüzdeki 2050'ye kadar çok ciddi şeyler öngörülmüyor belki kuraklıklar. Belki daha sonra Akdeniz Havzası'nda ciddi sıcaklık anomalilerini bekliyoruz. 2050'lerden sonra yine iklim değişikliği senaryoları bunu söylüyor. Ama o zamanlara kadar da bütün bunları ben derleyip toparlayabileceğimizi tahmin ediyorum. Ümit ediyorum.
Son olarak size sorum, İstanbul'la ilgili suyun tekrar kullanılması için örneklerden bahsettiniz ama belki en kolay, belki en düşük bütçeli ilk atılması gereken adımlar neler?
Suyun tekrar, şu anda zaten İstanbul'daki arıtma tesislerinin bir iki modifikasyonla ilave bir iki ünite ilave ederek o suyun, deşarj edilen suyun tekrar kullanılabilir hale getirilmesi mümkün. Şimdi ne yapacaksınız? Elinizde bol miktarda tekrar kullanılabilir vasıfta su var. İşte bunların da bir yerlere, rezervuarlara geri pompalanması, yeraltı suyuna enjekte edilmesi. Hı hı. Çünkü bu su sonuçta denize gitmeyecek, yani atmayacaksınız bu suyu. Tekrar kullanabilecek, yani bir sonuçta bir döngü. Bu döngüyü sağlayabilmek için şeyleriniz olması, imkanlarınız olması lazım.
Bir yandan da Kanal İstanbul geliyor ve bilmiyoruz proje ne kadar sürdürülebilir olacak mı, olmayacak mı, bunu tartışıyoruz sürekli burada ama kuraklık tehdidi de kapıda eğer bu proje hayata geçirilirse.
Vallahi şimdi tabii çok yönlü, bilimsel anlamda da çok yönlü tartışılabilir bir proje. Ama su konusunda ilintisiyle Sazlıdere Barajı'nın büyük ölçüde ortadan kalkması, Terkos Gölü'nün su toplama havzasının özellikle doğusunda, güneydoğusuna kadar sarkması, etki alanının, Kanal İstanbul'un etki alanının, tabii bunların en azından oradaki su kaynaklarını etkileyeceğini net bir şekilde bize gösteriyor. Yani biz su tasarruf etmek, işte yeniden kullanmak vesaire gibi şeyleri düşünürken birdenbire bir barajı, yani Sazlıdere Barajı'nı niçin ortadan kaldırıyoruz, ben hiç anlayabilmiş değilim. Başka yönleriyle tabii ki Kanal İstanbul eleştirilir. Bu belki başka bir konu, konuşmanın konusu olabilir ama suyla ilintili olarak maalesef Kanal İstanbul, İstanbul'un su kaynaklarını azaltacak bir proje ve de o açıdan bence doğru değil, mantıklı değil.
Orhan Yenigün, çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Çok sağ olun.
Rica ederim.
Meraklısına Bilim'de bugün metropollerin su sorunlarını ve olası çözümleri konuştuk. Bilim Akademisi üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Müdürü Orhan Yenigün'ü ağırladık. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.